Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 11 Mart 2023 tarihinde gaz gündemiyle karşımızda Doktor Sohbet Karpuz var. Hocam merhaba.
Merhaba Barış.
Bugün ilginç bir raporu konuşacağız. İtalya Akdeniz'de bir hava olabilir mi? Buyur, sizden dinliyoruz.
Bir iki gün önce bu hafta bu Oxford Institute for Energy Studies bir rapor yayınladı. İtalya ve Kuzey Afrika'nın gaz interkoneksiyonları. Bu bağlamda İtalya Akdeniz'de potansiyel olarak bir gaz hub olabilir mi diye kısa bir rapor. 7 sayfalık bir rapor. Onu tartışalım senle. Hı hı. Bu rapora baktığın zaman aslına bakarsan çok çekici bir başlığı var ama raporu maalesef okuduğumda biraz aslına bakarsan pek öyle hoşuma giden bir rapor değil diye seveyim söyleyeyim. Çünkü birazcık nasıl söylesem beklentilerimin çok altındaydı diyeyim. Ama bölgeyi pek fazla tanımayan kişiler için önemli bilgiler var içerisinde. İstersen genel olarak geçelim, kısa bir şey yapalım. Bunun daha uzununu dersen daha biraz detaylısını ayrı bir podcast'ta yaparız Kuzey Afrika genelinde. Kuzey Afrika'nın Avrupa'ya gaz ihracat potansiyeli konusunda bir şey yapabiliriz. Şimdi bu rapor...
Aslında belki en başa dönersek İtalya'daki yeni başbakan sonrası Financial Times'ta yayınlanan bu yeni Mattei hani planı mı diye başlayan bir noktadan aslında tüm bu tartışmalar başladı sanki. Raporda da buna değiniyor. Ama İtalya'nın yani yeni iktidarının değişen bir Akdeniz, Kuzey Afrika politikası mı var gördüğümüz kadarıyla?
Tam anlamıyla değil. Hı hı. Çünkü bunu zaten eni başlatmıştı geçen sene. Eni başlatmıştı ve mesela geçen sene derken yani tam geçtiğimiz 12 ay içerisinde İtalya'dan Draghi dahil, şimdi de Meloni dahil toplamda başbakan şeyinde başbakan ziyareti vardı. 3 tanesi Cezayir'e, bir tanesi Libya'ya. Fakat bu görüşmelerin altında eni yatıyor. Yani bu aslına bakarsanız eninin başlattığı bu Kuzey Afrika'daki varlığını daha derinleştirme politikasına en üst düzeyde yardım olarak bakmamız lazım. Şimdi de bildiğin gibi Netanyahu da İtalya'da, o da orada da güzel açıklamalar, daha doğrusu ilginç açıklamalar da bulundu Netanyahu. Yani çok üst düzeyde yapılan ziyaretlerin aslında Descalzi, Yenay olarak doldurmuştu. Bunu sadece birazcık daha değiştirmek ve siyasi olarak da oradaki belki varlığını arttırmak için tabii enerji konusunda daha fazla kapıların açılması anlamında bir varlık gösterme çabalarını görüyoruz ki şunu da altını çizmemiz lazım. Eni Mısır'da, Libya'da ve Cezayir'de en büyük petrol ve gaz üreticisi. Yani bu sıfırdan başlamış bir şey değil. Bu Ukrayna krizinden sonra zaten en iyi görüşmelere başlamıştı bu üç ülkeyle beraber. Varlığını daha çok arttırmak için ve kontratlar imzaladı. Yani MOU'lar değil, bu mütabakat anlaşmaları vesaire değil. Resmen kontratlar imzaladı. Hem gaz alımı konusunda hem bu gazı sağlayacak petrol ve gaz sahalarının geliştirip üretime sokulması için milyarlarca dolar tutarında anlaşmalar imzalandı. Bu da şimdi siyasi çevreye, zemine oturtulduğunda tabii İtalya'nın Akdeniz'de bir gaz hub'ı oluşturma sorusunu daha fazla gündeme getirmiş oldu. Bu olayın enerji diplomasi tarafı. Çünkü çok yoğun bir şekilde artan bir enerji diplomasisi görüyoruz. Şimdi bu rapor aslına bakarsan sadece gaz boru hatlarına yoğunlaşmış. Halbuki bir gaz hub'ı dediğin zaman buna LNG'yi de koymamız lazım. Ama bir dipnot çok önemli. Bir hub diyoruz ya. Evet. Aslına bakarsan yazar güzel bir şeye değinmiş. Bu hub'ın tanımını veriyor. Bu tab diyor gaz ticaret hub'ı değil bu makalede söylediğim şey. Sadece gaz ithalat, ihracat yapısının fiziksel altyapısı olarak tanımlıyorum diyor. Yani gelen, giden gaz miktarının işte bir transit hub'ı olarak.
Fiziksel bir hub olarak tanımlıyor.
Fiziksel hub olarak tanımlıyor. O bağlamda zaten makale kaleme alınmış. Bunu yaparken çok rakamlara çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü bazı rakamlar şeyde yanlış veya eksik diyelim raporda. Bunun iki nedeni var. Bazı kapasite rakamları yanlış. Mesela bu Green Steam Pipeline'ın boru hattını İtalya'dan Libya'dan İtalya'ya 8 BCM olarak vermiş. 8 BCM değil bu boru hattı. Daha fazla. Buna sonra gireriz. Sen rakamlarla pek fazla şey vakit almak istemiyorum. İşte diyor Cezayir'den 3 tane boru hattı var Avrupa'ya. Bir tanesi işte Fas üzerinden İspanya'yaydı. Bu artık çalışmıyor. Çünkü iki ülke arasındaki anlaşmazlık, politik anlaşmazlık nedeniyle bu transit anlaşması da sona erilmişti. O boru hattı devre dışı. İspanya'ya Medgaz boru hattı var. 12 BCM, 11 BCM kapasiteli. Bu hemen hemen zaten full kapasite olarak kullanılıyor. İtalya'ya da Tunus üzerinden Transmed boru hattı var. Bu 33 BCM kapasiteli bir boru hattı ama 22 BCM ihracat oldu 2022 yılında. Yani 11 BCM kadar bir atıl kapasite var. İtalya'da Libya'dan İtalya'ya olan Green Stream Pipeline dediğimiz boru hattı 8 BCM diyor ama 11 BCM. Her neyse, bunun 6 BCM'i hemen hemen boş aslına bakarsan. Çünkü Libya'nın şeye İtalya'ya boru gazı ihracatı son 11 yılın en düşük düzeyine inmişti geçen sene. Fakat yazar şuna şey yapıyor, yoğunlaşıyor. Yapılan anlaşmalar var Eni'nin hem Libya'da upstream olarak hem Cezayir'de upstream olarak bir de Cezayir'de ayrıca bir 9 BCM'lik bir anlaşması vardı gaz alım satım konusunda ihracat anlaşması vardı. Şunu söylüyor, bu mevcut atıl kapasite kullanılabilir, doldurulabilir özellikle Cezayir'den. Libya'dan da çok daha fazla arttırılabilir. Bu da bu Green Stream boru hattının kapasitesinin iki katına çıkartılmasını ileride gündeme getirebilir diyor ki buna biz de katılıyoruz. Yani ben de şahsen katılıyorum. Çünkü potansiyel gerçekten var. Bu Libya'da Eni'nin yaptığı bu upstream anlaşmasıyla daha fazla gaz üretilecek. Ve bu gazın büyük bir kısmı eğer Avrupa İtalya'ya gönderilirse mevcut boru hattının kapasitesi yetersiz kalacak. Çok rahat bir şekilde buna paralel bir hat çekerek ihracatı arttırabilirler. Fakat burada şunun güzel bir şekilde altını çiziyor. Buna çok fazla kişi değinmiyor. Gerçekte potansiyel olarak arttırabilirsin ama bir de ortada bazı gerçekler var. Hem Libya'da, hem Cezayir'de, hem de Mısır'da. O da şu, iç talep oldukça yüksek. Şöyle değerlendireyim basitçe ne? Cezayir'in tam gaz üretiminin yarısı Cezayir'de tüketiliyor. Libya'daki üretimin %60'dan fazlası iç tüketime, yani Libya'da kullanılıyor. Yani %40'ı ihracat edilebiliyor. Mısır'da ise toplam üretimin yaklaşık %90'ı iç piyasaya veriliyor. Yani talep çok yüksek. Bu talebi eğer bu ülkeler indirebilirse bir şekilde, bunun iki şeyi vardır. Bir tanesi bu sübvanse edilen fiyatlardaki sübvansiyon miktarını azaltmak veya kaldırmak, o kolay bir şey değil. Politik olarak intihar olabilir. İkincisi, bu enerji arzını ve elektrik üretim arz yelpazesini çeşitlendirmek ki bu konuda özellikle Mısır ve Cezayir bayağı çalışıyorlar yenilenebilir enerjiye yüklenerek. Böylece özellikle gaz, elektrik üretiminde yenilenebilirin yüzdesi arttıkça, miktarı arttıkça daha fazla gazı dış piyasaya ihracat edip böylece gelir sağlayabiliriz şeklinde. Mısır'da olay birazcık daha fazla farklı. Mısır'da petrol ürünleri yakmaya başladılar elektrik üretiminde ki böylece biz daha fazla LNG olarak dış piyasaya gaz satalım ve böylece gelir elde edebilirim diye bu devam ediyor. Yani soru işareti şu, iç talebi bu üç ülkedeki iç talebi nasıl bir şekilde ileride işte enerji verimliliği de dahil olmak üzere azaltabiliriz. Eğer bu gerçekleştirilebilirse bu Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya özellikle İtalya'ya tabii gaz ihracatı çok ciddi bir miktarda artar. Bu ciddi miktar derken de işte yaklaşık 30-40 milyar metreküpten bahsediyoruz ki bu da çok önemli bir miktar.
Ben sana
çok önemli bir
ben sana burada iki şey soracağım. Artabilir dediğinde. Şimdi ilk Mısır'ın fuel oil yakması, ben Cüneyt'in grafiğinde gördüm. Bayağı Cüneyt Kazakoğlu'nun grafiğinde bayağı yüksek bir rakamdı. Yani hiç bu sene görmediğimizde. İkincisi metan emisyonlarından, hani o fugitive yani kaçak emisyonları yakalayıp da üretimi arttırma da sanki yani
çok doğru.
Cezayir'de de. Bu iki konuya da değinir misin? Sen çok iyi bildiğin için. Zaten Mısır'a değindin ama.
Tabii. Cezayir dünyanın en büyük bu metan emisyonu, yani gaz üretiminde bu fugitive emissions diyoruz ya.
Kaçak emisyonlar.
Yani bunu kullanabilir. Çünkü bu flaring yasak değil şeyde, Cezayir'de. Bu
gaz
flaring
yakma
olayını, gaz yakma olayını birazcık indirebilirlerse mesela Cezayir çok rahat bir şekilde 13 BCM şey yapar. Birdenbire ekstradan üretime, net üretime katar. Yani ihracata katabilir. 13 BCM çok ciddi bir rakam.
Doğru.
Aslına bakarsan. Fakat tabii bunun içinde yatırım gerekiyor. Bu senelerdir Sonatrak bu konuda konuşuyor işte. Flaring'i azaltacağız, edeceğiz diye. Fakat pek çok ciddi çalışma olmadı. Ama bunda şu da var. Bu yatırıma şimdilik değer mi diye. Libya'da da aynı şekilde, Mısır'da da aynı şekilde. Aslına bakarsan çok önemli. Çünkü bu üç ülke, bu özellikle gaz flaring şeylerine, verilerine baktığımız zaman dünyada en çok gaz yakma, yani üretirken gaz yakma konusundaki dünya sıralamasında ilk 15'te yer alan 3 ülke. Yani dolayısıyla sadece o konuda yatırım yapmak bile çok ciddi bir şekilde ihracat potansiyelini arttırmaya neden olabilir.
Şimdi bazen biliyorsun bu işlerde yazılan kadar yazılmayan da önemlidir. Ben raporu sen söyledikten sonra okudum. Daha önce görmemiştim. Raporda şunu söylüyor. Yani Avrupa gaz talebini BP forecast, yani BP öngörülene bile %20-50 düşürecek önümüzdeki dönemde. Şimdi bu durumda bu anlaşmaların mantığı ne gibi? Sanki bir sorgulamaya girmeden sadece virgül koyup bırakmış. Bir bu, bunu soracağım. Yani düşen bir Avrupa'ya uzun vadeli projelerle gaz satmanın mantığı anlamında. Raporda çünkü böyle bir cümle bir şeyler demek istemiş bırakmış gibi geldi. İkinci kısım da şu, İsrail Başbakanı da ziyaret etti İtalya'yı. İstersen bu iki konuyu da senin bakışından değerlendirelim.
Pekala. Şimdi doğru onun altını çiziyor. Diyor tamam ihracat potansiyeli var da ve bu ülkelerin en büyük ihracat yaptıkları pazar özellikle boru hattıyla tabii mecburen Avrupa. Fakat üretim potansiyelini arttırmak için milyarlarca dolarlık yatırım yapmak lazım. Mesela Eni İtalya'da 8 milyar dolarlık upstream anlaşması yaptı. Değil mi? Bunlar çok büyük paralar. Yani talebin güvenliği çok önemli. Çünkü bu adamlar buraya para yatıracaklar üretimi arttırmak için. Ama Avrupa'da diyor ki ben 2030 sonrasında gaz talebimi düşüreceğim diyor. Bu Repower EU'nun hedefi. Yani gaz talebini 2030'dan sonra düşürecek. Bu durumda bir de polemik var anlamına getiriyor yazar. Ve son derece haklı. Yani bir tarafta ihracatını arttır diyorsun. Öteki tarafta da diyorsun ki benim gaz talebim 2030'dan sonra düşecek. Fakat bu Avrupa için, İtalya için çok farklı bir olay. İtalya şunu diyor, ben Rus gazını ithalatını azaltacağım. Bunu bir şeyle sübvanse etmem, yani yerleştirmem gerekiyor. Bunun için benim için en önemli olan şey mevcut bağlantılarım olduğu ülkelerle anlaşmaları yapayım. Hatta uzun vadeli de anlaşmalar yaparım ve kendi gaz arz güvenliğimi teminat altına alırım. Bu, buradaki amaç bu. Dolayısıyla İtalya olarak baktığımızda İtalya'nın uzun vadeli gaz arz güvenliği için son derece önemli. Bunu böyle görmek lazım. Genelde Avrupa olarak görmek lazım değil.
Aslında burada çünkü ama burada bu hafta da, bu hafta bir haberi de belki onu da ekleyeyim, onu da yorum olarak bak. Almanya 17 ila 21 gigawatt hidrojen yakabilecek gaz türbünü gaz santrali yapacağına dair bir açıklama duyduk bu hafta. Gördün mü bilmiyorum. Scholz'un yaptığı açıklamada.
Ama şu o yenilenebilir, daha doğrusu yeşilcileri bir şekilde sevindirmek için. Yani biz bize gaza geri dönüş yapıyorsun diye yüklenmeyin. Çünkü biz bu santralleri ileride hidrojen uyumlu hale getireceğiz diye. Bu yeşil ışık yakmak yani. Nerede o? Kim üretecek o hidrojeni? Yani hidrojen böyle beklenildiği gibi böyle her şeyi kurtaracak bir melek olarak bence görmek yanlış. Yani Avrupa Birliği'nin en büyük hatalarından bir tanesi olacak bu hidrojen konusu. Çünkü tamam çok daha uzun vadede belki bir işe yarayacak ama Avrupa Birliği'nin hedeflediği 2030-2040 hidrojen tüketimi tahminleri tamamen yanlış çıkacak benim şahsi görüşüm. Evet. İkincisi dedin Netanyahu İtalya'da bazı açıklamalar yaptı. İşte dedi ki biz LNG olarak ihracatımızı İtalya'ya ve İtalya'dan Avrupa'ya arttırabiliriz. Ve bu konuda Mısır'ı pardon, Kıbrıs'ın, Güney Kıbrıs'ın ismini verdi. Güney Kıbrıs'ta bir LNG ihracat tesisi kurmaya sıcak bakabiliriz diye. Bence bu önemli değil. Çünkü biliyorsun Netanyahu aynı zamanda bu İsmet Pipeline dediğimiz işte Leviathan gazını Güney Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan İtalya'ya getirecek boru hattının destekçisiydi. Fakat bu gibi projelerde politikacıların söylediği şey önemli değil. Önemli olan oradaki Leviathan sahasının operatörü olan Chevron'un ne düşüneceğidir. Chevron şu anda yüzer LNG konusuna yoğunlaşmış durumda. Onun tercihi LNG. Bir yatırımcı sunumu vardı Chevron'un geçtiğimiz günlerde. Güney Kıbrıs'tan ve hatta Afrodit sahasından bile gördüğünüz bahsetti. Yani bu Netanyahu'nun yaptığı politik bir söylem, ama şunu da altını çizmek lazım. Netanyahu bunları yaparken bir de yani bir şekilde zarf atıyorum, ama bu zarfın karşılığında da siz bizim başkentimizi, hani Amerika kabul etti ya, siz de o o şehri kabul edin şeklinde İtalya'da bir gazeteye yaptığı demeçte onu da aynı satırda yer almıyor, ama bunu da altını çizmiş oldum.
Yani, evet, yabancı basında aynı şekilde
yer almıyor. Vergülüm yapalım. Evet, al gülüm, ver gülüm yapabiliriz şeklinde. Bu böyle gelişiyor, ama şu bir gerçek ki İtalya enerji diplomasisini arttırdı ve bunu kontratlarla geliştiriyor. Amaç İtalya'nın doğalgaz arz güvenliğini bir teminat altına almak, iki kuzeye, öteki Avrupa, özellikle Merkez Avrupa ülkelerine gaz akışını gerçekleştirmek ve bu arada da önce fiziki haptan PSV'yi, Avrupa'daki, İtalya'daki gaz ticaret merkezini bir benchmark haline getirebilmek. Bu birazcık daha uzun vadeli planı, ama bu plan çerçevesinde ilerleyeceklerini tahmin ediyorum. Yazar şunu da belirtmemiş, bu o kadar kolay bir olay değil yani. Güneyden gazı alıp kuzeye aktarma konusunda Avrupa'daki boru hatlarının akış yönünün güçlendirilmesi konusunda bir sürü yatırım yapması gerekir. Bunu hiç belirtmiyor yazar. Bu önemli bir şey. Bu para yatırılabilir. Çünkü şeyde İtalya'daki boru hatları normalde kuzeyden güneye gaz getirmek için tasarlanmış. Şimdi amaç güneyden kuzeye gazı aktarmak. Bu konuda bazı ek yatırımların yapılması lazım ki bu konuda çalışmaları aslına bakarsan başlandı. Burada bir şeyin daha altını çiziyor yazar. Bu kapasite rakamlarını verirken eskiden bir proje vardı. İşte bir Galsi Pipeline diye bir boru hattı. Bunu Edison promotör olarak yapıyordu, başı çekiyordu. Bu boru hattında sanki tekrar masada olduğu görüşünü aslında belirtiyor ki ben buna çok fazla katılmıyorum. Her ne kadar da yani Edison bizim üyemiz olduğu ve bu konuda yorum yapamasam dahi başka hiçbir yerde bunu görmedim. Çünkü çok fazla konuşulmuyor. Önemli olan mevcut kapasite zaten var. Ekstradan bir boru hattı kapasitesi bence gereksiz olur. Önce üretimi teminat altına almak gerekir. Olay şimdilik böyle. Her halükarda yani Avrupa'nın arz güvenliği için, yani direkt olarak yazmasa da bizim şirket olarak söylediğimiz söylemi bir şekilde tekrar kabul etmiş oluyor. Yani Kuzey Afrika Avrupa için güvenilir bir gaz tedarik kaynağı olabilir.
Evet.
Ama bu konuda gerekli çalışmaların yapılması gerekir şeklinde. Kısaca rapor böyle. Senin sorun varsa birkaç dakika ona değinelim.
Bence
yoksa istersen bu Kuzey Afrika genelinde LNG de dahil olmak üzere ne olacak, ne gidecektir şeklinde ayrı bir podcast yaparız.
Her zaman, ne zaman istersen. Ben burada sadece son kısımda şurayla bitirsek belki iyi olabilir mi? Schulz'un 17-21 gigawatt gaz açıklaması, gaz türbini açıklaması, tamam hidrojenle çalışacak vesaire ama benim tahminim Alman ekonomi mantığı 10 yıl için gaz türbini yapmaz. Yani 35'te
yapmaz.
Çıkıyor. 15 yıl için de yapmaz. Yani minimum 30 yıl falan bakarlar. Ya benim tahminimce.
Evet.
Yani. Çünkü ekonomik mantık anlamında bakıyorum. Aslında burada arka planda bir kitlenmiş yani locked in dediğimiz yeni bir gaz talebi geliyor gibi gözüküyor.
Bence de öyle. Çünkü böyle olmamış olsaydı bırak şimdi gaz türbinlerini bir kenara. Adamlar Almanya 50 milyar metreküp sıvılaştırma gaz yeniden sıvılaştırma tesisi 50 milyar 55 milyar metreküplük sen yeniden gazlaştırma tesisi yapacaksın ki 3 tanesi şu anda zaten faaliyette. Bir sürü daha devreye girecek. Ha, insanlar diyor ki bu FSRU'ların bir kısmı zaten 3-5 senelik. 3-5 senelik olduğu için yani bu kısa vadeli bir şey. Ama yani onshore şeyler de var. Karadaki yapılması planlanan tesisler de var. Kimse 3-5 senelik gaz yeniden sıvılaştırma tesisi yapmaz 3-5 senelik.
Aynen.
Dolayısıyla Almanya kendini bir şekilde güvenceye almak şeklinde ama yeşilleri de üzmeyecek şekilde. Yani biz bunları kısa vadede yapıyoruz ama bak uzun vadeli de anlaşmalar pek imzalamak istememiştik. Ama en azından minimum kendi arz güvenliğimizi teminat altına almak için birkaç tane anlaşma yaptık ki biliyorsun 20 yıllık 15 yıllık anlaşmalar yaptılar. Ama bunun da bir şeyle desteklenmesi lazım. Bu da bu nedenle de biz işte yeni santraller, gaz santralleri yapacağız ama bunlar hidrojen uyumlu olacak şekilde böyle
uzlaşmacı diyelim.
Yani uzlaşmacı politik gülücükler dağıtıyor yeşillere. Evet. Ama yani görünen gök kılavuz istemez. Gazdan sen çık. Nereden çıktın? Kömür santrallerini de kapat. Bu rüzgar ve güneşle Almanya'da hiçbir sanayi tesisini yerinde tutamaz.
Kışın özellikle.
Vasfı açık açık artık söylemeye başladı. Biz fabrikalarımızı başka yere taşıyacağız diye. Yani şunun altını çizmek lazım. Avrupa hakikaten deindustrialization dedikleri yani sanayileşmekten çıkmaktan ziyade bence yine tam hız her ne kadar böyle politik gülücükler dağıtsa da etrafa krize doğru resmen gidiyor.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gayet doyurucu oldu. O zaman bir sonrakinde tekrar görüşmek üzere.
Bir sonrakinde evet sadece Kuzey Afrika'ya yönelelim.
Olur.
LNG'yi de katalım. Kuzey Afrika Avrupa'nın gaz arz güvenliği için niçin önemli? Biraz onlara değinelim. Belki birazcık rakamlarla da.
Çok daha iyi olur.
Beslediğimiz zaman yani Rusya'dan kesilen gazın, alınmayan gazın ne kadarını telafi edebilir? İşte Amerikan LNG'ye nazaran niçin daha güvenilir? Onları konuşuruz.
Tekrar görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.